Sayın Süleyman Gençel, bugünkü Türkiye gündemi ne dilerseniz öncelikle Katar'la başlayalım. Katar konusu Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin üssü orada, askerleri var.
Evet, aslında Katar krizi ortaya çıktığında Türkiye'de genel eğilim bu işin çok uzun sürmeyeceği, kısa sürede hallolacağı yönündeydi. Nitekim Erdoğan'ın da buna benzer bir takım açıklamalar oldu. Bayrama kadar bu işi bitirin şeklinde. Ama meselenin aslında o kadar sadece ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığını, geri planda hem bölgede ekonomik anlamda güç elde etme yönündeki çalışmalar hem de ideolojik derinliği bu işin öyle kısa süre içinde çözülmeyeceğini gösteriyor. Ve maalesef Türkiye bu krizde taraf olmuş durumda. Her ne kadar son günlerde orta yol çizmeye çalışsa da başından itibaren Katar'ı desteklediği dolayısıyla taraf olmuş durumda ve bu taraf olmanın neticeleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte bunlardan biri Kuveyt'in diğer kıtasız ülkeleriyle birlikte ve Mısır'la da tabii dahil olmak kaydıyla hazırlamış oldukları Katar'a yönelik yaptırımlar ve bu yaptırımlar arasında da oradaki Türk üssünün sökülüp atılması var. Aslında bakarsanız Türk üssünün şu an orada fazla bir önemi yok. Yani askeri anlamda çok güçlü değil. Belki daha sonra güçlü hale dönüştürülebilirdi ama şu an hakikaten sadece bir sembol olarak oradalar. Ama bu sembol bile Kıbrıs ülkelerinde Türkiye'nin taraf olmasından kaynaklı bir sıkıntı yaratmış durumda ve bu sıkıntının önümüzdeki süreçte artacağını da gösteriyor. Yani sadece oradaki üs değil, yaptırımların da belki giderek artacağı işaretini veriyor bu. Türkiye'ye şu ana kadar doğrudan bir yaptırım söz konusu değil ama bundan sonra bazı yaptırımlar gelebilir diye düşünüyorum. Bunların arasında Katar'a şu ana kadar yapılan sivillere yönelik gıda yatırımlarının da kesilmesi ya da kısıtlanması olabilir. Özellikle Türkiye bu konuda ciddi bir adım atmış durumda. İşte 7 uçak, 8 uçak gıdayı Katar'a aktarmış durumda. Bunun engellenmesi gibi bir şey gündeme gelebilir. İkincisi, Türkiye'nin Katar'la olan ilişkisi, ekonomik ilişkisi çok derin. Bunlar kesilebilir. Bunlara yönelik bir yaptırım gündeme gelebilir. Özellikle yabancı bankalar üstünden gelebilir. Yani aslında bir sürü şeye açık, ucu açık bir süreç. Bu sürecin nereye doğru evrileceği ve kıvrılacağını da bugüne kadar kimse net bir biçimde bilmiyor açıkçası. Hem bu kadar sert olması hem de Türkiye'nin bu konuda bu kadar net tavır sergilemesi bir miktar şaşkınlık da yaratmış durumda. Ve bu işin nereye evrilip kırılacağını önümüzdeki günlerde yaşayarak göreceğiz açıkçası. Amerika'nın burada oynayacağı rol önemli. Suudi Arabistan'la yakın hareket ediyor. Bunu net ifade ediyor. Ama bakıyorsunuz Katar'la da ilişkisini bir şekilde sürdürüyor. Amerika'nın son kertede ne diyeceği ve ne yapacağı önemli. Bunun için de tabii Pentagon'un özellikle bakış açısını anlamamız gerekiyor.
Yüzümüzü Türkiye'ye döndürelim. Bayramın 3. günü bugün. Birçok yerden ölüm haberleri geliyor. Bayram öncesi bir havuzda hayatını kaybeden, elektrik akımına kapılan 5 kişiden söz ediliyor. Foseptik çukuruna düşüp ölen 4 kişiden söz ediliyor. Bayram trafiğinde yollardaki kazalardan söz ediliyor. Yollarda hayatını kaybedenlerden söz ediliyor. Bir de bunların üstüne askeriyeden gelen zehirlenme haberleri var. Son olarak da Bursa'dan bu konuda bir zehirlenme haberi geldi.
Türkiye'de bir aymazlık var açıkçası bunu söylemek gerekiyor. Gerçekten insan hayatı sanki bir normal bir şeymiş gibi algılanmaya başlandı. Ölüme bakış da değişti. Ölen askerlere de baktığımızda hepsi artık sayıyla ifade ediliyor. 4 asker şehit oldu, 8 asker şehit olduğu noktasında ölüm sıradanlaştı açıkçası Türkiye'de. Bu da tabii başka bir psikolojik problem. Sokakta yürüyen insanlara baktığınızda herkes gergin. En ufak bir tartışma bıçaklı saldırıya da dönüşebiliyor Türkiye'de. Tabii bu gerginliğin arkasında ne var diye sorarsanız bence siyasetin bu derece net bir biçimde kutuplaşması var öncelikle. siyasetin bu kadar kutuplaştırıp insanları bu kadar sertleştirince bunlar kaçınılmaz bir sonuca neden oluyor. Bu birincisi. İkincisi, biraz önce söylediğim gibi aymazlık. Son dönemde yeni bir müteşebbis yapısı Türkiye'de hakim olmaya başladı. Özellikle de bu İslamcı sermaye ile birlikte. Bu sermaye ve sermaye sahibinin ne kadar bu kapitalist sisteme uyum sağlayıp sağlayamadığını biz bilemiyoruz açıkçası. Kapitalist sistemin de bir yolu var, bir yordamı var. Ama bu sermaye, yeşil sermayenin ve yeşil sermaye sahiplerinin bu sisteme ne kadar uyduğunu ben açıkçası göremiyorum. İşte bunu en son askerlerin zehirlenmesinde yaşadık. Söz konusu firma ordunun bütün gıda işini üstlenmiş durumda. Bakıyorsunuz herhangi bir denetim yok. Firma istediği şekliyle istediğini yapmış durumda bugüne kadar. Ha, bu iş ortaya çıktıktan sonra sözleşmesi feshediliyor ama 4 yıl önce kurulmuş bir firma bu kadar yüksek ihaleler alabildiğine göre bunun arkasında başka şeylerin olması gerekiyor. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Hakikaten hem kapitalist sistemin bir bozulması söz konusu Türkiye'de bu yeni sermaye sahipleriyle birlikte, hem de toplumdaki bir aymazlık, psikolojik olarak bir aymazlık ve insan hayatının sıradanlaşması, özellikle de ölümlerin sıradanlaşması önemli. Son günlerde biliyorsunuz iki kamu kurum emekçisi ölüm orucunda, 40. günü geçti. Hiçbir yerden ses çıkmıyor. Bu insanlar orada ölüyor ve kimse de umursamıyor. Yani bu örnek bile aslında bugün Türkiye'nin nerede olduğunu, daha doğrusu sadece Türkiye'nin değil, Türk toplumunun nerede olduğunu da gösteriyor.
Cumhuriyet Halk Partisi ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü, adalet yürüyüşü adı verilen bu yürüyüş, 2 haftayı neredeyse geride bırakıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz yürüyüşü?
Tabii biraz önce söylediğim Türkiye'deki bu yeni yapıya göre daha yeni bir şey ve biraz da umut verici bir şey açıkçası. Öncelikle öyle ya da böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutlamak gerekli. Doğru ya da yanlıştır. Yürüyüşün amacı doğrudur, yanlıştır. Ona bir şey söylemiyorum ama 69 yaşındaki bir adamın bu Haziran sıcağında bir amaç uğruna yürümesi önemlidir. Yani kişisel anlamda ben bunu tebrik ederim açıkçası. İkinci olarak amaç ve bunun getireceği sonuçlara baktığımızda ilk 2-3 gün bunun ne olacağı çok belli olmadı. Biraz da sorun yürürken çözülür mantalitesiyle başladı yürüyüş ve bana göre de başarılı oldu. Yani giderek de başarılı oluyor. Bir farkındalık yarattı. Toplumdaki belirli kitleler gözünü çevirip bakmaya başladılar bu yürüyüşe ve bu yürüyüşün arkasındaki nedeni sorgulamaya başladılar. Çünkü o neden aslında biraz önce de söylediğim gibi herkese etkileyen bir neden. Herkese lazım olan bir adalet. Bugün bize lazım, yarın başkasına lazım. O nedenle bu adalet olgusunun Türkiye'de sorgulanması gerekiyor. Ve yavaş yavaş küçük gruplar bu yürüyüşü algılamaya ve anlamaya başladılar. Tabii bundan sonra ne olur? Daha büyük gruplar da bu yürüyüşe katılabilir. Özellikle Adapazarı ve İzmit bölgesinden itibaren İstanbul'a yaklaştıkça yürüyüş daha büyük katılımlar kendine çekebilir. Bu katılımlarla birlikte siyasetin havası değişebilir. Nitekim son 3 gündür AKP de bunu bir miktar algılamış durumda. Çünkü ilk günlerde başta Erdoğan olmak kaydıyla ve Binali Yıldırım olmak kaydıyla çok küçümseyici ve aşağılayıcıydı tepkileri. Ama nedense son birkaç gündür çok mutedil davranmaya başladılar yürüyüş konusunda. Çünkü onların bu aşağılayıcı tepkisi toplumda ters tepki bulmaya başladı. O nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi bir söylem değiştirmiş durumda bu yürüyüşe karşı. Dediğim gibi yürüyüş bugünden itibaren de devam edecek. Ama asıl yürüyüşün tartışması ve ideolojik yansımaları İstanbul'a doğru yaklaştığında ortaya çıkacak. Yürüyüş bittikten sonra da bu yürüyüş üzerine çok fazla bir tartışma yapılacağından eminim. Dediğim gibi Türkiye'de siyasetin bir şekilde değişmesine de neden olabilir bu yürüyüş, ama yürüyüşün sürecini hep beraber izlememiz gerekiyor.
Sayın Gençer, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın, sağlıcakla.
Çok teşekkürler, iyi günler.